Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biraz geç başladık. Ama özellikle beni davet ettiği için Talha Dereci Bey'e özel teşekkürlerimi sunuyorum. Bu Türkçe bir konuşma. Şu anda orada görünmüyor ekranda ama konuşmanın başlığı Antroposen Çağı / Devresi ve Çevreci Beşeri Bilimler. Çağ mı, devre mi? Jeologlar arasında ve çevreci beşeri bilimler üzerine çalışanlar arasında önemli tartışmaların önemli odak noktalarından bir devre mi, çağ mı diyeceğiz. Ben bunlardan biraz bahsedeceğim. Onun için konuşma biraz jeolojik, biraz beşeri bilimler işte herkesin kesiştiği noktalar üzerine. Bu dergide ben bir giriş yazısı yazdım. Fikirlerin birçoğunu burada da bulabilirsiniz. Pasajlar dergisinin Antroposen Çağı. O zaman başlıyoruz. Milyonlarca yıllık jeolojik zaman çizelgesinde içinde bulunduğumuz devre yaklaşık 11.500 yıl önce son buzul çağının bitişiyle başlayan ve günümüze kadar süren Holosen devresi olarak biliniyor. Yani 12 bin yıl diyelim ve günümüze devre, jeoloji terminolojisi adı Holosen diye biliniyor. Ancak insan faaliyetlerinin ekosistemler üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle Holosen'in Antroposen olarak yeniden adlandırılması 2000 yılından beri tartışılmaktadır. Bu tartışma ilk olarak Şubat 2000 yılında Meksika Cuernavaca'da Uluslararası Jeosfer Biyosfer Programı'nın, buna IGBP deniyor, International Geosphere Biosphere Program diye geçiyor. Önemli toplantılardan biridir. Bu bilimsel toplantı sırasında bu tartışma ilk defa orada ortaya, yani bir konferansta ortaya çıkıyor. Toplantıda bu IGBP'nin başkan yardımcısı Hollandalı Nobel ödüllü atmosfer kimyageri Paul Crutzen, ki kendisini 2021 yılında kaybettik. Meslektaşlarının içinde bulunduğumuz jeolojik devrenin insanlığın yeryüzü sistemleri üzerindeki yıkıcı etkisini göz ardı eden Holosen sözcüğünü tekrar tekrar kullanmalarına karşı giderek sinirleniyor, sabırsızlanıyor ve ayağa kalkarak şöyle diyor: "Bu sözcüğü kullanmayı bırakın." Bayağı da bağırarak söylüyor bunu. "Artık Holosen'de değiliz. Biz orada işte takılıyor, sözcük arıyor. Doğru kelimeyi bulmaya çalışıyor. Buluyor. "Biz Antroposen'deyiz." Antroposen Yunanca, görünüyor mu orada? Antroposen Yunanca antropos, insan demek ve sin yani yeni sözcük demek. Yeni demek. Bu sözcüklerin birleşmesiyle insan merkezli anlamına gelir. Bu terimi ilk ortaya atan aslında bu konferansta ortaya çıkıp bağıran Crutzen'da değildir. 80'li yıllarda farklı bir bağlamda bu antroposen terimi kullanılmıştır. Bunu kullanan o dönem Michigan Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Amerikalı limnobiyolog Eugene Stermer'dir. Onu da 2012 yılında kaybettik. Sözü geçen toplantıdan sonra Crutzen ayağa kalkıp bu bağırıyor. İkisi bir araya geliyorlar. Ve 2000 yılında Global Change Newsletter adlı dergide, bu derginin 41. sayısında birlikte kısa bir makale yazıyorlar. Antroposin adında. Ya bu makale çok ünlü oluyor. Bu ünlü makalelerini yayınlıyorlar. Burada bunlar görünüyor mu? Evet. Burada yaygın insan faaliyetlerinin yeryüzünün jeolojik katmanlarında son derece olumsuz kalıcı etkiler yaratması nedeniyle, şimdi Türkçe'ye çevirdim ben bunları, söylüyorum. İnsanoğlu binlerce, hatta belki de milyonlarca yıl büyük büyük bir jeolojik güç olarak kalacaktır iddiasını sunuyorlar. insan faaliyetlerinin kümülatif etkilerinin jeosferin yani yer kürenin katı bölgesi, bunları da gösterelim. Atmosferin yani havanın, hidrosferin yani yerkürenin su kütlelerinin ve biyosferde biliyorsunuz canlı yaşam bölgesi, tüm bunların tüm kimyasını değiştirdiğini söyleyerek mevcut jeolojik devrenin artık antroposen olarak adlandırılması gerektiğini savunuyorlar. Burada akla gelen soru, insan türü gerçekten bir jeolojik güç olacak kadar etkili stratigrafik kanıtlar bırakmaktadır. Bırakmakta mıdır? Stratigrafi kayaların oluşumlarını, yaşlarını, niteliklerini, tabakalaşma derecelerini inceleyen jeolojinin bir kolu. Gerçekten insanoğlu kayalarda böyle bir etki bırakıyor mu? Ya bunu kayalarda ölçebiliyor muyuz? Bu soruyu soruyoruz. Ya da günümüz insanının son buzul çağının kapanmasıyla başlayan ve kayıtlı insanlık tarihini başlatan Holosen devresinde ortaya çıktığı düşünülürse, değil mi? 11.500 yıl önce medeniyetlerin buzullar erimeye başladıktan sonra ortaya çıktığı düşünülüyor. Eğer böyle düşünülürse insan faaliyetleri örneğin dünyaya çarpan bir meteorinki kadar veya bir süper volkan patlaması kadar etkili sayılabilir mi? Sizce? Bizim yarattığımız yıkıcı etki bir süper volkan patlaması kadar etkili midir? Bu da göreceli bir soru. Sanayileşme döneminin başlangıcından itibaren ivme kazanan insan etkisi gerçekten içinde bulunduğumuz jeolojik devre olan Holosen'in sonunu getirmiş midir? Ünlü jeologlar Jan Zalesiewicz, Mark Williams ve iklim bilimci Will Steffen, Paul Crutzen ile birlikte yazdıkları The New World of the Anthropocene, Antroposen'in Yeni Dünyası başlıklı 2010 tarihli makalelerinde bu soruya evet yanıtını vermişlerdir. Onlara göre küresel insan faaliyetlerinin kimyasal ve biyolojik etkileri oldukça derindir. Dünya atmosferinde metan ve benzerlerinin meydana getirdiği değişikliklerin dünyayı temelden etkilemesi dikkate değer görülmelidir. Bu tartışmalar yıllardır devam etmektedir. Hatta Jan Zalesiewicz bunun insan etkisinin bir meteorinki kadar hatta ondan bile güçlü olduğunu dost sohbetlerinde, aramızdaki konuşmalarda dile getirmiştir. Ama bu soru halen güncelliğini koruyor. Gezegenin yeni bir jeolojik devreye girdiğini, farkındaysanız devreyi özellikle vurgulayarak söylüyorum. Epoch demek yani. Yeni bir jeolojik devreye girdiğini ve buna da antroposen adının verilmesi iddiası resmen onaylanmış değildir. Ama terimin bilimsel meşruluğunu araştırmak üzere jeoloji topluluğu stratigrafi yani katman bilim komisyonu kurulmuştur. Antroposenin çağ mı yoksa devre mi olarak adlandırılması tartışmalarını anlamak için jeolojik zaman birimlerinin nasıl tanımlandığını bilmek gerekir. Jeolojik zaman, gezegenin 4,5 milyar yıl önce oluşumundan günümüze dek farklı dilimlere ayrılarak adlandırılma sonucu. Yani milyarlarca zaman diliminden bahsediyoruz. Bunu adlandırmak, bölmek epey zor. Çünkü 4,5 milyardan günümüze olan zaman dilimleri bunlar. Burada hayal edilmesi bile güç, geniş bir jeolojik zamandan bahsediyoruz. Ve bununla pratik olarak başa çıkmak oldukça zor. Bunun için zaman yüz milyonlarca hatta milyarlarca yılı kapsayan üst zamandan, buna eon deniyor, daha küçük zaman paketlerine kadar değişen daha yönetilebilir paketlere bölünmüştür. Jeolojik zaman çizelgesinde en önce gelen üst zaman, yani eon, bunlar yüz milyonlarca ya da aslında milyarlarca yılı temsil etmektedirler. Ve bunlar hiyerarşik olarak daha küçük zaman birimlerini temsil eden dönemlere, yani devrelere yani epoch ve çağlara, age, bölünmüştür. Bu çizelgede çağ en kısa zaman dilimidir ve kayalardaki fosil kayıtlarına göre düzenlenmektedir. İçinde yaşadığımız zaman dilimi Cenozoik döneminin son zaman devridir ve 2,5 milyon yıl önce başlayan Kuvaterner ile Pleiston ve Holosen olmak üzere iki devreyi kapsamaktadır. Jeolojik zaman ölçeğinde açık ara en kısa olan ve yaklaşık 11.500 yıl önce başlayan Holosen devresi bir dizi buzullar arası iklim evresinin sonucudur. Jeologlar Antroposen'in önce Holosen devresinin bir alt birimi olan yeni bir çağ oluşturabileceğini düşünmüşler. Fakat Antroposen'in jeolojik etkilerini incelendikçe bunun bir devre olarak kabul edilmesi hususunda tartışmalara devam etmektedirler. Jeolojik ölçekte Antroposen'in Holosen devresinin yerini alması bence ve benim gibi düşünen çevreci beşeri bilimlerdekiler sorunludur. Zira Antroposen henüz devre olacak nitelikte değildir. Açıkçası Antroposen'in jeolojik zaman çizelgesine uymadığını söyleyebiliriz. Yanzala Sevix buna karşı çıkmakta ama biz böyle düşünüyoruz. Ayrıca genel kanıya göre Antroposen'in başlangıcı batıda sanayi faaliyetlerinin başladığı 18. yüzyıla dayandırılmaktadır. Yani çok kısa bir zamandan bahsediyoruz. Bu durumda Antroposen'in Holosen devresi içinde ve özellikle geçen yüzyıldan itibaren baskın olup etkisini göstermesi sebebiyle çağ olarak adlandırılması bence çok daha mantıklıdır. Nitekim en yetkili kurum olan Uluslararası Stratigrafi Komisyonu da, buna ICS diyoruz, bu konuda ısrar etmektedir. Yani bütün jeologlar da Yanzala Sievix gibi bunların, bu kurulların başı, onun gibi düşünmüyorlar. Ancak 29 Ağustos 2016'da Antroposen Çalışma Grubu Uluslararası Jeoloji Kongresi'nde terimin devre olarak tanınmasına yönelik resmi bir tavsiye sunmuş ve Mayıs 2019'da bu çalışma grubu Altınbaşak'ı 20. yüzyılın ortalarında, yani atom çağının başlangıcında konumlandırarak 2021 yılına kadar yeni bir resmi teklif sunulana kadar bunun lehine oy kullanalım diye kararlaştırmış. Yani böyle oy kullanalım demişler. Mayıs 2021 itibariyle devre hipotezi ciddi olarak Uluslararası Stratigrafik Komisyonu ve Uluslararası Jeolojik Bilimler Birliği tarafından değerlendirilmiştir. Ama Jan Zalasiewicz ve arkadaşlarının Antroposen'i jeolojik çizelgeye kabul ettirme çabaları bütün jeologlar arasında tam da kabul görmüş değildir. Ama ironik de olsa bu çabalar jeologlardan çok çevreci beşeri bilimciler tarafından takdir görmektedir ve alanımızda Antroposen'i çağ olarak adlandırma daha yaygındır. Burada bakabilirsiniz bu komisyonlar. Bu kendisi Jan Zalasiewicz. Zalasiewicz'e göre yeni bir devre fikri, bunu 2017'de bizim serenelerle yaptığımız Çevreci Beşeri Bilimler diye bir kitap var. Orada Zalasiewicz'in uzun bir antroposen makalesi var. Orada şöyle diyor: yeni bir devre fikri ortadaydı. Önce gerekli zaman, gerçek zamanlı olarak gezegendeki değişimleri gözlemleyen yer bilimleri çevrelerinde başladı. Sonra diğer bilim dallarına yayıldı ve sanat ve beşeri bilimlere kadar uzandı. Çevreci beşeri bilimlerde antroposenin daha geniş bir normatif amaca hizmet etmek için iklimsel ve ekolojik sorunların aciliyetini daha iyi anlatabilmek için disiplinler arası bir kavram olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Çevreci beşeri bilimler ve ekoeleştiri antroposenin sosyal, kültürel, etik, tarihsel ve sanatsal boyutunu tartışmalara dahil ederek disiplinler arası bir diyalog geliştirmiştir. Bizim çalışmalarımız jeologlar, diğer doğa bilimleri ve işte bildiğiniz üzere edebiyat, sanat, beşeri bilimleri kapsayan, sosyal bilimleri kapsayan hepsinin birbirleriyle etkileşimi üzerine kurulu. Onun için bu çevreci beşeri bilimlerin ortaya koyduğu tezler yayılmada daha etkili olmuştur. Antroposen de insanın doğal süreçlere müdahalesi sonucu oluşan çevresel değişimler arasında belki de en tehlikelisi, yani bu insanın yaptığı tahribat arasında en tehlikelisi iklim değişimine neden olması. O yüzden bu küresel iklim değişimi bu tahribatların en üstünde sayılıyor. Ama ekolojik tahribat bunlarla da yani sınırlı değildir. Peki antroposen çağına girişimizi nasıl belgeleyeceğiz ki bunun belgeleri vardır da deniyor. İnsan kaynaklı değişimler nelerdi, ne yaptık da ne oluyor? Biyoçeşitliliğin hızla yok olması sayemizde. Denizlerdeki asitleşme ve plastik kirlenme. Algeler deniyor denizlerde bulunan, yani sudaki oksijeni türeten, oksijeni tüketen algılar. Alklar herhalde Türkçe, evet, deniyor alk. Değil mi? Alk deniyor. Ya da yosunlaşma da diyebiliriz. Ve suda ölü bölgeler oluşması. Algılar su dibinde ortamı kaplayınca oralarda maalesef ölü bölgeler oluşuyor. Oradaki bütün akvatik canlıların yok olmasına sebep oluyor. Karalara gelirsek ormansızlaşma. Ondan sonra yukarı doğru çıkarsak eriyen buzullar. Su kaynaklarının tükenmesi ve bunun gibi, yani bu listeyi sonsuza dek uzatabiliriz yaptığımız tahribatlar arasında. Çevre değişimlerini tetikleyen unsurların arka planında ise ne vardır diye sorarsak tüketim çılgınlığına dayalı küresel kitle kültürü vardır. Ve bunu beslemek için sürdürülen ekonomik sistem doğal kaynakların aşırı tüketimine yol açmaktadır. Endüstriyelleştirilen tarım her yıl doğal çevreye bırakılan 300 milyon ton plastik atık, aşırı inşaatlaşma, fosil yakıt kullanımı, denizde ve karada yürütülen ve en korkuncu hidrolik kırılma olan madencilik faaliyetleri. Bu en korkuncu, bu özellikle denizlerde hydraulic fracturing deniyor buna. Denizlerde yürütülen bu doğal gaz arıyorlar. Denizlerde aranıyor ve bunu yaptığı tahribat inanılmaz boyutlarda. Bence bunun en büyük kanıtlarından biri bu. Küresel çapta jeolojik çekişmeler ve krizler üreten bu düzen toplumsal istikrarsızlığa da yol açmaktadır. Burada iklim mültecileri dünya gündemini meşgul eden en önemli bir örnektir. Dünya genelinde nüfusu 9 milyara yaklaşan insanlar, sanıyorum 8,5 milyarı aştık. Talha Bey, siz bilir misiniz? 9 milyara yaklaştı, henüz daha bir sayım yapılmadı ama öyle tahmin ediliyor. 9 milyona yaklaştı diyoruz. Bu insanlar bu gezegende, dengeleri bozulan gezegende yaşamlarını sürdürmek zorundalar. Fakat göz ardı edilemez bu durumda bile çoğumuz ekosistemleri, biyosferi ve toplumları tehdit eden olaylar karşısında umursamaz bir tutum sergiliyoruz. Bu doğaldır, bu yaygındır. Umursamıyoruz. Ekosistemlerin çökme noktasına gelmesi ve çevre felaketleri günlük yaşam içinde hala televizyon haberi olmaktan öteye geçemiyor. Amerikalı postmodern yazar Don DeLillo, White Noise adlı bir kitabı var bunun 90'lı yıllarda. Buna beyaz gürültü deniyor. Bu romanında buna dikkat çekiyor. İronik bir roman. Ben size buradan bir örnek vermek istiyorum. Roman, ekolojik bir krizin sanıldığı gibi yalnızca gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanları veya gelişmiş ülkelerdeki alt gelir seviyesindekileri değil, ülke, cinsiyet, sınıf farkı gözetmeksizin üniversite profesörleri dahil herkesi etkilediğini anlatmaktadır. Romanın ana karakteri İngiliz edebiyatı profesörü Jack Gladney, evinde çevre felaketlerinin anlatıldığı akşam haberlerini seyrederken şöyle der: "Böyle şeyler, bu felaketlere açık yerlerde yaşayan insanların başına gelir. Toplum öyle bir yapılanmış ki doğa veya insan kaynaklı felaketlerin etkilerinden hep yoksul ve eğitimsiz kesim zarar görüyor. Ben üniversite profesörüyüm. Siz hiç böyle bir TV selinde kendi sokağında bota binmiş, kürek çeken, karşıya geçmeye çalışan bir profesör gördünüz mü?" Biz de görmedik. Gladney bir bakıma çevre adaletsizliği gerçeği karşısında takınılan genel tutumu sergilemektedir. Gladney'in de belirttiği gibi dünyanın hemen her yerinde çevre felaketlerinden felaketlerine en çok maruz kalan insanların gelir seviyesi en düşük, en alt statüde olanlar olduğu malumdur. Ekosistemlerin tahribatı sonucu oluşan yıkıcı çevresel etkiler özellikle küresel güney adını alan ülkelerin en yoksul, yani kimler bunlar? Brezilya, Meksika, Güney Amerika'dan bahsediyoruz. Diğer güneyler, Hindistan gibi. En yoksul kesimlerini etkiliyor bu felaketler. Bu coğrafyalarda en yoksul kesimin yaşadığı mekanlar niye onları etkiliyor diyeceksiniz. Tehlikeli, zehirli atıkların bırakıldığı, toksik atık olanı kullanılan yerlerdir. Havayı, suları, toprakları yavaş yavaş etkileyen toksik kirlenmeyi Amerikalı ekokritik Rob Nixon slow violence, yavaş şiddet olarak değerlendiriyor. Yavaş şiddetin etkisi kimyasal ve radyolojik tehlikenin özelliğine göre hücreselden, yani en küçük hücrelerden uluslararası ötesine diyor. Ötesine kadar uzanır. Bunun en önemli örneklerinden biri 3 Kasım 1984 gecesinde Hindistan'ın Bhopal şehrinde meydana gelen korkunç felakettir. O gece Bhopal'ın kalabalık ve fakir bir yöresinde çok uluslu bir böcek ilacı fabrikası var orada. Union Carbide adını veriyorlar. Bu fabrikada bir sızıntı oluyor ve tonlarca zehirli gaz havaya karışıyor. Ve 3 gün içinde 8 bin kişi aniden ölüyor. 20 yıl boyunca da 20 binden fazla kişi bedenlerinde kalan toksik kimyasallar nedeniyle ölmeye başlıyor ya da birçoğu sakat kalıyor. Sağ kalanlarda solunum güçlüğü, sürekli öksürük, ateş, kol ve bacaklarda kas kaybı, zayıflama, korku, depresyon ve kanser gibi hastalıklar gelişiyor. Bhopal'da o gece havaya karışan gazdan 150 binden fazla kişi zarar görüyor. Ama biliyor musunuz bu da gaz, 1984'te olan gaz sızıntısını etkileyen bölge hala temizlenmemiş. İlgilenmiyorlar. Bununla ilgili bir roman var. Indra Sinhal'da Hintli yazar Animals People adlı 2007'de bir roman yayınlıyor. Aslında hepimiz de bu romanı okuduktan sonra böyle bir felaket olduğunu görüp araştırdık. Şimdi gelelim bizim Amerikalı profesöre. Hani dedi ya, siz hiç böyle bir selde bota binip kaçan bir profesör gördünüz mü? Hep bu tipler vurur. Böyle büyük bir felaketin üst orta sınıfa mensup Jack Gladney'in yaşadığı tipik bir Amerikan kasabasında olması düşünülemez, değil mi? Ama böyle sansak da ironik biçimde Gladney'in başına da bir çevre felaketi geliyor ve Gladney de toksik bir zehirlenmeye maruz kalıyor. Kendi başına gelene dek duyarsız davranan Gladney aslında Amerikalı ekoeleştirmen Cheryl Glotfeld'in 96'da yayınlanan bu ilk ekokritizm kitabıdır. 90'a ilk böyle başlamıştır. Toplamıştır çünkü bütün makaleleri. Ekokritizm derlemesi diyelim. Bu kitabına yazdığı giriş bölümünde şöyle bir şey diyor Glotfeld'i: "Eğer biz çözümün bir parçası olmazsak sorunun parçası olarak kalacağız." Buna somut örnek de bu roman karakteridir. Bu vahim durumda hem gelecek nesiller hem de diğer canlı yaşama karşı etik bir önem arz eden önlemlerin alınması ahlaki bir sorumluluk meselesidir. Eğer hakim güçler antroposen çağını başlatarak gıda, su ve enerjide ülkeleri kendilerine bağımlı kılarak küresel adaletsizliğin derinleşmesine neden olmuşlarsa, iklim tahribatı başta olmak üzere küresel çapta ekosistemlerin çökmesine giden riskli süreç umurlarında bile değilse, ekolojik değerleri esas alan çevre adaletine dayalı bir dünya sistemini geliştirmek kaçınılmaz olmaktadır. İşte burada da devreye çevreci beşeri bilimler girmektedir. Çünkü bu alanda başrolü oynamaktadır. Yani ön plana çıkıyor bizim alanımız. Şöyle diyor çevreci beşeri bilimler: dünya iklimine her ne oluyorsa aynısının dünyanın sosyal ve küresel kültürel bünyesinde de olması kaçınılmazdır demektedir. Ana prensip budur. Dünya iklimlerine ne oluyorsa aynısı sosyal ve kültürel dünyanın sosyal ve kültürel bünyesinde olması kaçınılmazdır. Bu anlamda sınırlı doğal kaynakların sömürülüp tahrip edilmesine sebep olan mevcut sosyo-kültürel ve politik sistemin etik sorgulaması yapılmaktadır. Alanımız doğa, çevre, iktidar ve güç ilişkilerine bakarak bölgelerin biyolojik çeşitliliği ile insan toplulukları arasındaki karmaşık sosyo-kültürel ilişkilerin etik ve adalet anlayışlarını nasıl şekillendirdiğini tartışmaya açıyor. Bunu yaparken doğaya yüklenen simgesel anlamların ve bunların oluşturduğu düşünce kalıpları, üst anlatılar, söylemler, öyküler, mitler, masallar, tüm bunların etkilerini kültürler üzerinde araştırıyor. Tüm bu çalışmalar gezegenimize değer veren küresel bir sosyal dönüşüm yaratılmasını amaçlamak için yapılmaktadır. Yani madem insan faaliyetlerinin gezegenin biyokimyasal döngüleri üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle oluşan çevre sorunları bize ekolojik ve sosyal sistemlerin birbirine nedenli bağımlı olduklarını göstermektedir, toplumsal ve doğa olaylarının bütüncül bir anlayışla ele alınması kaçınılmazdır. Çok önemlidir. Gıda ve sağlık sorunları, su, toprak ve hava kirliliği, sosyal adaletsizlikler, toplumsal eşitsizlik ve artan enerji talepleri, iklimsel değişimlerin topluma olan yansımaları, antroposenin sosyo-kültürel boyutunun göstergeleridir. Gezegenimizin jeokimyasal ve biyolojik döngüleri, sosyal ve kültürel çevreyi derinden etkilediği için enerji demokrasisi, iklim adaleti, türler adaleti ve çevre etiği gibi konuları antroposen tartışmalarında görmekteyiz. Bunlar önemli tartışmalardır. Bu çerçevede alanımız, çevre, iktidar ve güç ilişkilerinin ekoloji, sosyo-kültürel, etik ve adalet anlayışlarını nasıl şekillendirdiğini tartışmaya açmaktadır. Alanda özellikle antroposenin antropos figürü ele alınarak dünyamızı ekolojik yıkıma götürenlerin sorumluluğunu tüm insan türüne genellediği için eleştirilmektedir. Antropos figürü insan demek. Eleştiri konusu da hepimiz antropos figürünün içindeyiz. Ve antroposen terimiyle ilgili temel sorun da bu antropos figür üzerinden yürütülmektedir. Yani genel insan figürü. Ve bu durumda yerküredeki değişimlerin faili antropostur. Yani tüm insanları kapsayan bir kavram olarak antropos figürü karşımıza çıkıyor. Bu da bir sorundur. Sorunun kaynağında antroposenin jeolojik bir devreye veya çağa kendi adımızı vererek gücümüze olan hayranlığımızı gösterecek şekilde insan kibrini ön plana çıkarıyor olması yatmaktadır. Yine de bu çağa girişimizi belgeleyen küresel çaplı değişimlerin çoğu, biliyoruz yani, evet, insan kaynaklıdır. Bütün bu değişimlerin faili antropos figürü, yerkürenin biyokimyasal çevrimlerinden yaşamın evrimine dek çevreyi fiziksel olarak yıkmaktadır. Acayip şekilde etkilemektedir. Ya, bunu da biliyoruz. Böyle bir kimliğimiz var, biliyoruz. Ama bilmemiz gereken başka bir şey daha var. Antropojenik, yani insan merkezli iklim krizleri ve çevresel değişiklikler, küresel iklim üzerinde sürdürülemez ekonomik uygulamalarla çok fazla etik kaygı duymadan hareket eden bazı gruplar ve insanlar var. Bunlar da dahil olmak üzere dünya üzerindeki her yaşam formunu etkileyecek şekilde bu figürün etkilerinin hızlandığı, bunu biliyoruz. Antroposun etkili bir küresel güç olarak tanımlanmasına yol açan tüm bunlardır. Evet. Ancak burada Fransız tarihçiler Christophe Bonnel ve Jean-Baptiste Frézeau'nun deyimiyle bir paradoks çıkmaktadır. Bu Fransız tarihçileri, bunlar çevre tarihçileri, antroposen hem gücümüzün hem de acizliğimizin işareti diye altını çiziyorlar. Ya evet, çok güçlüyüz, meteorlar kadar. Ama aynı zamanda çok aciziz. Bunların tezi bu ve çok haklılar. Gücümüz, neden derseniz, gücümüz insan faaliyetlerinin hızlandırdığı süreçlerden gelmekte. Değil mi? Biz yapıyoruz bunları. Acizliğimiz ise bu süreçlerin kontrolümüzün ötesinde olmasından dolayıdır. Kontrol edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Bu bağlamda antroposen yerküre sistemlerini tehlikeye sokan, hayati kaynakları akılsızca tüketen, toplumsal karmaşa yaratan ve geleceğe ilişkin belirsizlik ve öngörülemezlik durumlarını ima eden antropos adlı bu tuhaf jeolojik öznenin dünya tarihini oldukça yıkıcı biçimde yeniden yazmasının öyküsü olarak tanınabilir. Antroposenin öyküsü bizim yazdığımız öykü. Bu öyküde yerkürenin anatomisini değiştiren antropos, insan olarak ne denli güçlü olduğumuzu ispatlamak istercesine insan kimliğimizi kaya kayıtlarına yazma eğilimi olarak da değerlendirilmiştir. Nasıl olur da biz bu kadar kaya kaydına girecek kadar jeolojik, dünyanın jeolojik öyküsünü değiştiriyoruz? Biz işte şimdi burada geliyorum. Esas söylemek istediğim konu buydu. Antroposla ilgili olarak insan sözcüğü, antropos, neden kolektif olarak kullanılmaktadır? Ve neden tüm insanlığı temsil edercesine her makalede, yani bakarsanız Google araştırması yapıp biz diye geçiyor. Biz. Biz olarak yazılmaktadır. Ben de burada konuşurken hep fark ettiniz mi? Biz dedim. Biz yaptık. Neden böyle kullanılmaktadır? Hepimiz, volkanlar, hepimiz, sizler, ben. Volkanlar ve göktaşları kadar yıkıcı bir güce sahip miyiz? Burada bir kendini beğenmişlik yok mu? Bir küstahlık yok mu? Biz. Gücümüze bak. Göktaşları kadar güçlüyüz. Evet, yıkıcı güce sahibiz. Bakın gene biz diyorum. Yıkıcı güce sahip antropos sınıflandırması bu yüzden işte eleştirilmektedir. Zira dünyaya verilen ekolojik hasardan tüm insanları eşit derecede sorumlu tutmaktadır. Antroposun ötekisi yoktur. Genelde ben ve öteki olur ya, antroposta bir öteki yoktur. Tüm ırklar ve tüm milletlere mensup, bütün kadınlar, erkekler, çocuklar, sağlıklı olanlar, hastalar, zenginler, fakirler, her sınıftan insan, sömürenler, sömürülenler, tüm insan toplulukları, herkes kategorik olarak antropos kavramının içerisindedir. Ve bu söyleme göre yerküre değişimlerinde hepsinin payı vardır. Peki, şöyle diyelim. Beyaz ve batılı olmayanlar, dezavantajlı olanlar ya da dezavantajlı olarak adlandırılan insan grupları. Bunlar çevre felaketlerinden en fazla etkilenen gruplar. Böyle olduğuna göre antropos kategorisine sokmalı mıyız bunları? Tabii ki hayır diyeceğiz hepimiz. Bu gezegende yaşayan her insan temiz içme suyu gibi doğal kaynaklardan eşit olarak yararlanabilmek de midir? Hayır diyeceğiz. Hepimiz çevreye aynı oranda mı zarar veriyoruz? Şu çevre 1984'te Bhopal'da çevre felaketiyse fabrikayla biz hepimiz aynı zarar mı verdik? Değil. Biz eşit derecede çevresel felaketlere maruz kalıyor muyuz? Mesela işte tropik fırtınaların vurduğu Bangladeş'le biz aynı oranda mı maruz kalıyoruz? Değil. Ama şurası da bir gerçektir. Bunu da unutmamalıyız yani. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin adına dünya gezegeni deniyor. Ve her ne kadar bazılarımız birinci sınıf biletleriyle seyahat ediyorsak da gemi batarken hepimizin bu olacağı da açıktır. Ama bu gerçekte hepimizi antropos kategorisine sokmamalıdır. Hepimiz bütün bu etkilerden etkileneceğiz ama hepimiz de antropoz kategorisinde olmamalıyız. Burada derin bir sorun vardır ve bu antroposenin ortaya çıkardığı sorunları çözmek ve bu derin sorunu anlamak için ne yapmamız gerekir diye sorarsak, bence bu benim fikrim, benim ve benim gibi düşünenler diyelim. Diğer canlılar ve dünyayı oluşturan unsurlar arasındaki ayrıma dayalı ikili karşıtlıkların oluşturduğu, buna binary opposition deniyor. Bu düşünce modelinin kırılması öncelikli olmalıdır. Yani çözüm, zihinsel alışkanlıklarımızı değiştirecek yeni öyküler yazılmasında yatıyor. Çünkü zihinsel değişim, davranışsal değişimin ilk adımıdır. Yani biz insan topluluklarını motive edebilecek yaşanabilir bir gezegen hayal etmemizi sağlayabilecek, böyle umut etmemizi sağlayabilecek ya da en azından hayal etmemizi sağlayabilecek yeni anlatılar yazmalıyız. Yeni anlatılara ihtiyacımız var. Dünya merkezli söylemlere ihtiyacımız var. Bunları geliştirebiliriz. Antroposende hayatta kalma mücadelesi veren tüm canlılar adına bunu yapmalıyız. Bu öykünün yazılması gerekir diye düşünüyorum ve yazılmaya başlandı zaten. Birbirimizle ve tüm canlılarla iyi yaşamayı öğrenebileceğimiz ve zaten onlarla kesişen yaşamlarımızı etik, bilişsel ve fiziksel olarak anlayabileceğimiz ekolojik odaklı anlatılar geliştirmeliyiz. Bunları ya da tercih etmeliyiz. Antroposeni yeniden tasavvur etmeliyiz ve bu kibirli antropos figüründen uzaklaşarak İnsan ve insan olmayan tüm canlıların kaderinin birbirine bağlı olduğunu etkili biçimde anlatmalıyız. Jan Zalasiewicz'e geri dönüyorum. Onun vurguladığı gibi doğal güçler ve insan güçleri iç içe geçtiğinde birinin kaderi diğerinin kaderini belirler. Jan Zalasiewicz bunu diyor ve çok doğru. Aslında biz hepimiz, bitkiler, hayvanlar, insanlar, mineraller, elementler, değil mi? Gezegenin jeolojik gücleriyle dolanık haldeyiz. Bu dolanıklık virüslerden bakterilere ve en büyük jeolojik güçlere kadar her ölçekte vuku bulan bir birlikteliktir. Vücudumuzun içindeki bakteriler, virüsler, trilyonlar bizim hücrelerimizden fazlalar. Ve çevremizdekiler her şeyle bağlantılı durumdayız. Ama biz kendimizi diğer varlıklardan ayrı görüyoruz. Böyle bir eğilimimiz var, biz ve onlar diye. Her ne kadar böyle ayrı görsek de biz de diğer biyolojik türler gibi doğayı içimizde taşıyoruz. İnsanın mikrobiyomu trilyonlarca mikrobiyal hücrenin yanında bakteriler, virüsler ve diğer mikroorganizmalarla birlikte var olmaktadır. Onlar olmasa biz de yokuz. Bu bizi türler arası varlıklar yapmaktadır. Çevreci bir Amerikalı yazar var, Anthony Doerr. O da bir gazete yazısında vurguluyor. Doğduğumuz andan itibaren diğer varlıklar tarafından el konuluyoruz biz. İşgal ediliyoruz ve aslında tam manasıyla kolonize ediliyoruz. Kim kimi kolonize ediyormuş diye soruyor. Yani bu durumda diyor, sen sensin, o da mikrop. Sen oradasın, o da bakteri orada oturuyor diyemezsiniz diyor. Bu eğer derseniz zamirleri yanlış kullanmış olursunuz. Yani bu bir, önemli bir örnek bence. Çünkü insanın nasıl diğer yaşam formları, cisimler ve çevreyle içten dışa bir ağ içinde olduğunu anlatmaktadır. Fiziksel çevre dışımızda olduğu kadar içimizde de devam etmektedir. Bizim bedenimizin içindedir. Ama her bedende devam etmektedir. İster insan bedeni, ister insan olmayan diğer bedenler, canlı bedenler, isterse mikroskopik bir beden, isterse jeolojik bir beden olsun. Diğer bedenlerle her daim bileşik bir şekilde var olmaktayız. Şimdi biz genellikle ne yapıyoruz bu durumda? Antroposen kültürler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yeni düşünce modelleri, yeni teoriler geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni hikaye anlatma pratikleri geliştirmeye çalışıyoruz. Antroposenin verdiği zararların etkilerini nasıl anlatabilirim, nasıl değişim sağlayabiliriz diyoruz. Ve yaptığımız, benim de yaptığım, genellikle bilimsel verilere dayandırıyoruz. Yani doğa bilimleri, mesela jeoloji, ondan sonra ya da işte oşnografi, okyanus bilimi, bunlar ya da kimya bizim için çok önemli. Biz verileri buradan alıyoruz. Ama bu bilimsel verilerin bir şekilde de anlatılması gerekiyor. Şimdi size iki tane eko eleştirmenden örnek vereceğim. Biri Ursula Heise. Şimdi bu bilim verileri aldık, bilimsel verileri. Zaten bilim insanlarıyla birlikte çalışmalar yürütülüyor. Aldık, ne yapacağız? Şöyle diyor: eğer bilimsel veriler ve olgular toplumlarda iklim sorunu çerçevesinde ortaya çıkan politik, sosyal, kültürel, duygusal ve söz bilim formlarından bağlantısız olarak ele alınıp sadece ve ısrarla bilimsel olgulara vurgu yapılırsa, bu tutum politik olarak etkili olamaz. O yüzden benim de altına imza attığım dünya bilim insanlarının, işte Scientists Warning Humanity diye 1992, sonra 2017 devam etti o çalışmalar. Bunun başkanı William Ripple adında, Oregon'daki bir önemli bir bilim insanı. Nobel ödüllü olsun olmasın bütün bilim alanlarına herkes imzaladı ve politikacılara bu sunuldu. Bunları şeyde görebilirsiniz. Bunlara erişmek mümkün. Bu ne deniyor? Duyurular mı? Yani warning, insanlığı uyarılar, ha, uyarı yazılarına. Yani bana da davet gelmişti. Ben yani doğa bilimlerinde değilim. Hepiniz gelin diye, yani biz, sizin de olmanız önemli. Şimdi bu uyarılar Birleşmiş Milletler'den tutun işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na, Avrupa, Çin, Japonya, herkese gitti. Devam ediyor bu uyarılar. O kadar etkili olabildi mi? Şimdi Ursula Heise'ye göre o kadar, sadece bu alanda kalırsak o kadar etkili, daha doğrusu politik olarak etkili olamayız diyor. Johnny Adams'ın da benzer bir şey söylüyor. Bilimin analitik gücü gezegendeki değişimlerin ana unsuru olan insan faktörünü incelemekte yarı yolda kalır. İnsanların inançları ve değerleri, kendilerini nasıl organize ettikleri, neye yatırım yapacakları ve amaçları bilimsel hesapların dışında kalan faktörlerdir. Johnny de bunu söylüyor. Doğru. O zaman birlikte çalışmak gerekiyor. Ve bir şekilde biz de, yani insanların ahlak ve adalet anlayışları laboratuvar ortamında incelenemeyeceğine göre ne yapacağız? Bu durumda yer kürenin, yani gezegenimizin bedenini içten dışa yaralayan, ekosistemlere ciddi zararlar veren, türleri yok olmaya iten antroposen üzerine konuşacaksak, aynı zamanda ne üzerine konuşacağız? Enerji demokrasisi, çevre etiği ve iklim adaleti üzerine de konuşuyor olmamız gerekiyor. Adaletli bir dünya istiyorsak ne yapacağız? Yenilebilir enerji kaynaklarına, sürdürülebilir olmayan uygulamalara fırsat veren işte ekonomik sistemlere, insan hakimiyetine dayalı, insan olmayanları radikal biçimde ötekileştiren ve yok eden İnsan merkezci sistem ve zihniyete son vermemiz gerekiyor. Bu zihniyetten kurtulmamız gerekiyor. İşte çevreci beşeri bilimlerin rolünü anlattık. Burada etkili bir rol oynamaktadır dedik. Burada size biraz da Ken Barat'tan bahsedeyim. Kendisi fizikçi ama bu alanlarda da yazıyor. Bunu yapmamız için etik, ontoloji ve epistemolojiyi birleştirmeliyiz diyor. Etiko İşte ontological epistemology diye bir şey geliştiriyor. Bilmek ve var olmak ve etik birlikte düşünülmesi gereklidir diye ortaya koyuyor. Şimdi antroposende genellikle biz şey yaptık, karalardaki şeylere yöneldik ama antroposenin yıkıcı etkileri denizlerde daha da çok görülmektedir. Tuzlu ve tatlı su kaynakları. Şöyle söyleyebiliriz. Antroposen dünyanın hidrosferinde sismik bir kırılmaya işaret etmektedir. ve sudaki yaşam onarılmaz biçimde etkilenmektedir. Ben de size Marmara Denizi'nde ve Boğaziçi sularında görülen bu müsilaj felaketinden bazı resimler buldum, koydum. Bu sularda istakozlar, uskumrular kaybolmuş, mavi yüzgeçli orkinoslar kaybolmuş ondan sonra. Musilaj salgını işte biliyorsunuz 2021 yılında ortaya çıkıyor. Bunun üzücü hikayelerini de belki duymuşsunuzdur. Bu algılar ve işte size daha önce söylediğim gibi algılar oluşuyor ve ölü alanlar işte bu sonucu budur. Bunlar antroposenin denizlerdeki etkilerine ufak bir örnek. Ancak dünyanın okyanusları ve denizleri gibi gölleri, göletleri, nehirleri, akarsuları, dereleri, ondan sonra buzulları, bataklıkları, sulak alanları ne aklınıza gelirse büyük bir kriz içerisindedir. Su kütleleriyle ilişkili algılarımız da bizim karalar gibi nasıl diyelim, bütün fikirlerimiz kültürel olarak şekillenmektedir. Yani biz sularla ilgili, karalarla ilgili, bitkiler, hayvanlar, bu gezegenle ilgili ne fikrimiz varsa bunların hepsi kültürel olarak şekillenmiştir. Onu diyoruz. Yani insan davranışlarını değiştirmenin ya da insan davranış biçimlerini düzeltmenin en iyi yolu onların düşünme biçimlerini düzeltmektir. Böylece bizim alanımız çevreci beşeri bilimler bize sosyo-kültürel perspektiflerden insan ilişkilerinin ve jeolojik bağlamda nasıl analiz yapılacağını, bu ilişkileri nasıl çözümleyeceğini, hikayeleri nasıl değiştirebileceğini teorik olarak bize yollar açmaktadır. Şimdi bir de çevreci beşeri bilimler diyoruz. Bunun içinden çıkan ve gelişen mavi beşeri bilimler, yani Blue Humanities dediğimiz yeni bir alan var. Bundan da biraz bahsedip bitiriyorum. Çok sıkıldıysanız bundan bahsetmeden bitirebilirim. Mavi beşeri bilimler diye bir alan çıkıyor. 2000'li yılların 2009'da Steve Mans aslında onun kurucusu. Ama ben de bir kitap yazdım, onu da göstereceğim. Ama onların bilmedikleri bir şey var. Mavi beşeri bilimleri biz bulduk diyorlar. Biz de tabii katılıyoruz. Aa, öyle değil. 1940'larda mavi beşeri bilimler ilk kez kendisine Halikarnas balıkçısı adını veren ve mavi Anadolu hümanizmi terimini icat eden ünlü Türk yazar Cevat Şakir Kabaş tarafından kullanılmıştır. Kendisinin İngilizce çevrilememesi dolayısıyla bilinmemektedir. Onları ben yani literatüre tanıttım. Bununla ilgili İngilizce bir kitap yazan Roger Williams adında bir İngiliz gazeteci var. Fisherman of Halikarnas balıkçısı diye küçük bir kitap yazdı. 2013 yılında yayınlandı. Ve bu terim balıkçı ve maviciler adını verdiği arkadaşlarının Karya ve Likya kıyılarında yaptıkları yolculuklarda günler ve geceler boyunca gelişen bir felsefe anlamına geldiğini söylüyor. Klasik edebiyatı doğayla birleştiren Mavi Anadolu Himonizması, balıkçı ve entelektüel arkadaşlarının Bodrum'da başlattıkları mavi yolculukları sırasındaki sohbetlerinden doğmuştur. Yani Blue Humanities aslında burada bizim topraklarda, daha doğrusu bizim karasularımızda doğdu. Ama kimse duymadığı için 2009 yılında ortaya çıkıyor Amerika'da. Mavi beşeri bilimlere ne deniyor? Yeni tasoloji, bu talasas Yunanca'da deniz demek. Terakus eko eleştiri diye, terakus deniz ve şey birleştiriyor. Su ve kara ve su diyelim. Kritik okyanus çalışmaları deniyor. Hümanist okyanus çalışmaları, hidro eleştiri deniyor. Mavi eko eleştiri de yeni çıktı, o da deniyor. Bu isimle önerilmiştir. Okyanuslar ve değişen koşulları alanın gelişim aşamasındaki araştırmaların ana hedefi olduğundan tuzlu su kütleleri, kültürler, tarihler ve ekolojiler arasındaki sembolik geçişler maddi bağlantılı olarak kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Çok detaylı bilgi var bu konuda ve çok fazla da kitap ve makale var. Maritime tarih deniyor buna. Okyanuslardaki geçişler ve hep batılı açısından yazılmıştır. Onlara da bakabilirsiniz. Bu alana bir de okyanus dönüşü. Okyanusa dönüş demiyorum. O ayrı bir şey. Okyanus dönüşü deniyor. Yani water return gibi bir şey. Bu nedenle böyle karakterize ediliyor. Mavi beşeri bilimlerde insan merkezci yönelimli kavramlarımızı ve okyanuslara ilişkin söylemlerimizi değiştirmek için deniz bilimleri tarafından sağlanan verileri kültürel ve edebi teorilerle birleştiriyoruz. Burada çok önemli olan denizlerin insan alanından ayrı, sömürülebilir kaynaklar olduğu yönündeki baskın varsayımları yıkmak ve böylece insan dünyası ve denizlerin birlikteliğinin önemini vurgulamaktadır. Steve Mans dedim bu alanı geliştirmiştir. Çok fazla metaforik, yani bu alanda metaforik enginliği nedeniyle bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Bütün okyanuslara dünya okyanusu deniyor. Yani çoğul kullanılmıyor alanda okyanuslar. Dünya okyanusu, World Ocean diye hep geçiyor. Ya da adlarını tek tek söylemeniz gerekiyor. Bütün okyanus sistemlerindeki plankton ve mercan resiflerinden balinalara kadar deniz ekosistemlerini etkileyen antroposen tehditleri arasında neler var? Aşırı okyanusların, yani suların aşırı ısınması, asitlenmesi, oksijenlerinin kaybolması, biraz önce gösterdiğim derin deniz madenciliği, bu felaket bir şey. Onu araştırırsanız, yani bu doğalgaz arama, Amerikalılar yapıyor bunu, İngilizler yapıyor. Bunu yarattığı felaketleri Google'larsanız bulursunuz. Aşırı avlanma, bu arada yüzey akışlarının değişmesi, zehirli atıklara maruz kalan balıklar. Biz bütün çöplerimizi denizlere bir şekilde boşaltıyoruz. Gidip de denize dökmüyoruz. Sular aracılığıyla ellerimizi yıkıyoruz, işte tuvalete gidiyoruz. Bütün o sular nereye gidiyor diye sorarsanız, ilaçlar içiyoruz. Onlar bütün hepsi, balıkların kimyası değişiyor. Hatta cinsiyetleri değişiyor bu yüzden. Radikal biçimde istikrarsızlaşan bir dünya denizlerinden bahsediyoruz. Sadece denizler değil. Göller ve nehirler, ondan sonra tatlı su kaynakları da aynı şekilde bu tehditlere maruz kalmakta. Neden? Barajlar, çevreleme ve kurutma yoluyla radikal biçimde istikrarsızlaştırılmaktadır bu nehirler özellikle. Bunlar kendilerini yenileyebilir bazı silahları var suların. Ama bu kendini yenileyebilme ve bunlarla savaşma faktörleri de yok oluyor. Hidrosferi kuşatan bütün bu sorunlar bariz olarak sosyoekonomik sonuçlar da getirmektedir. Aslında şunu aklımızda tutalım. Suyun hikayesi, hayat kitabın, bunu ben kendi kitabımdan aldım. Şurada size şimdi göstereceğim. Suyun hikayesi, hayat kitabındaki tüm karasal canlıların hikayeleriyle iç içe geçmiş yaşam süreçlerinin hikayesi olduğu kadar simgesel gücüyle merak ve korku uyandıran yaratıcı hayal gücümüzün de hikayesidir. Jeolojik zamana yazılmış olan suyun hikayesi dünya kadar eskidir. 4,5 milyar yıl önceki oluşumunun başlangıcından bu yana gezegenimizin tarihi, gezegen yaşamının ve jeolojik tarihin orijinal yazarı olarak su tarafından yazılmıştır. Su, yaşamın en eski mimarıdır. Bedensel olarak biz bir döngü içindeyiz. Bizi tatlı ve su kaynaklarına bağlanmaktayız biz su sayesinde. Bu nedenle nehirleri, gölleri, sulak alanları, denizleri, ne aklınıza nasıl nereye sulak geliyorsa bunları post antroposen bölgelere dönüştürmenin insan yaşamı içinde ciddi sonuçları vardır. Şimdi biz buna ıslak madde diyoruz. Wet matter diyoruz. Bir madde var. Yani elle tutulabilir karadaki. Bir de suya ne diyeceğiz? O da bir madde. Biz ıslak madde diyoruz. Böyle bilinen su hiçbir zaman toplumsal gerçeklerden ve kültürel uygulamalardan ayrılamaz olduğundan, insan merkezli olmayan öyküler aracılığıyla sunulursa onun canlılığı, ki canlıdır, kavranabilir hale geliyor. Suyun ve suda yaşayan varlıkların acılarına dikkat çekmenin amacı, toplumsal değişimi etkilemek için doğuştan gelen haklarının fark edilmesini sağlamaktadır. Antroposendeki sular bize zihnimizi, insan merkezciliğini, kayıtsızlığın prangalarından kurtarılmasını sağlayan suyla düşünme pratiğini ön plana almamız gerektiğini de söylemektedir. Suyla birlikte düşünme, tarımsal baskılara, endüstriyel atıklara, bakımsız altyapılara ve aptalca siyasi kararlara maruz kalan sulardaki canlı yaşam formlarını daha iyi anlamaya ve su dünyalarıyla olan bağlantılarımızı yeniden tanımlamamıza yardımcı olacaktır. Belki antropozeni bu söylediklerim ışığında veya aklımıza gelmeyen diğer sosyo-kültürel çerçevelerde yeniden düşünebiliriz. Bu en son iki kitap da orada görünüyor. Bu son çıkan daha Ağustos ayında çıktı. Blue Humanities. Bu benimki. Diğeri de Steve Mance'in Introduction to the Blue Humanities. O genel bir şey sunuyor. Bunlar bu Cambridge Üniversitesi'nden, bu Routledge'den çıktı. Benimki Cambridge, onunki Routledge'den. Bu kitaplarda bu alan mavi beşeri bilimler daha çok okyanuslar ve denizlerle ilgili. Yoğun biçimde ona yönelmiş durumda. Benim amacım limnoloji ve oceanografi, yani limnoloji tatlı su kaynaklarını araştıran, inceleyen bilim dalı. O ikisini birleştirmekti. O açıdan böyle bir şey yaptım. Steve Mance tabii ki bütün tartışmalar sonucu nehirler, göller, diğer tatlı su kaynakları da önemlidir diye bahsediyor şeyde. Ama ben daha çok bu limnoloji önemlidir ve bunun da bilinmesi gereklidir. Ve bu alana dahil edilmesi gerektiği tezini ortaya koydum ve teşekkür ederim.